Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Bu akşam Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Ali Altunkaya imzalı Uzun Hikaye bölümünde Diz Çökmeyen Bir Dağ başlıklı yazıyı sunacağız. Epeyce bir vakittir ihmal ettiğimiz ailecek cami ziyaretlerimize bugün devam etme kararı almıştık. O cami, bu cami hangisi olsun derken bir şekilde istişaremiz ve tabii nasibimiz bizi Büyük Çamlıca Camii'ne doğru çoktan yola koymuştu bile. Muazzam avlusu bir o kadar güzel ve estetik mimarisiyle kendine hayran bırakan camide öğle namazı eda ediliyordu. Eşim ve oğlum üst katta yerlerini alırken ben de ön saflarda yer bulmak ümidiyle mihraba iyice yaklaşmanın yollarını arıyordum. Fetih suresinden okuyordu hocamız. Fetih suresini işliyordu adeta kalbimize. O an o ayetleri seçmesinin de bir hikmeti ilahisi vardı elbette. Ardından meal verdi hoca okuduklarına. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik diyordu. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır, diyordu. Bu güzel kıraatten sonra namazlarımızı eda etmenin verdiği huzurla ayağa kalktık hepimiz. Eller yüreklere değerek gönülden bir musafahalaşma yapıyordu şimdi cemaat. Bense o sırada imamı ve mihrabını izliyordum büyük bir hayranlıkla. Arkamdaysa anlam veremediğim kalabalıkça bir uğultu. Derken arkama dönmemle birlikte eşliğindeki korumalarla İsmail Heniye ile göz göze gelmemiz bir oldu. Yavaş adımlarla imama gitti, selam verdi. Bir süre görüştüler, dualaştılar. Tabii cemaatten onu tanıyanlar olarak hemen sardık etrafını. Mısırlısı, Suriyelisi, Filistinlisi adeta ömrünün bir özeti gibi bir ümmet halkası kurduk hemen oracıkta Heniye'nin etrafında. İsmail Heniye'ydi o çünkü. Ömrü her daim mücadeleyle geçmiş, her daim düşmanlarının korkulu rüyası olmuş, her daim bembeyaz sakalları, açık alnı ve kır saçlarıyla güneş gibi tebessüm etmiş bir mücahitti. Yanında Kudüs'ün serin rüzgarlarını, Gazze'nin balıkçı ağlarını, Batı Şeria'nın hurma bahçelerini, Filistin'in zeytin dallarını, Tel Aviv'in yüreğine korku salan yiğitlerini alıp da gelmişti ve şimdi hemen yanı başımdaydı. Adeta diz çökmeyen bir dağ gibiydi. Orta Doğu'da ayak basmadık yer bırakmayan kutlu bir direnişçiydi. Zindanlarda, sürgünlerde, kamplarda ve cephelerde geçen yorgun ve mücadele dolu imrenilecek bir ömrün sahibiydi. Gözü pek ve bileği sağlam, alnı açık ve başı dimdik bir yiğitti. Hazreti Ali'den ders almıştı sanki. Hazreti Hamza ile beraber düşman saflarında çarpışmış gibiydi. Şark'ın en sevgili komutanının yanında hep en ön saflarda hazır gibiydi. Filistin direniş tarihinin unutulmaz ismi, Gazze'nin yılmayan, yenilgi yüzü görmeyen mücahidiydi. İntifadanın ilk kıvılcımı Şeyh Ahmet Yasin'in sandalyesinin arkasındaki o eldi. Beyaz sakallarından taşan o görkemli ve sımsıcak tebessümüyle gelmişti. Direnişinin gövdesine cennetin bir parçasını sığdırmış gibiydi. Hamas-İsrail Savaşı'nda tüm dünyanın bildiği o unutulmaz fotoğraf karesi gelmişti hemen gözlerimin önüne. Gazze'de yer altında duvarları çürümüş eski bir evde, yırtık bir sofra bezinin etrafında 5 çocuğu ve eşiyle düşman saldırılarına karşı duaya durmuş gururlu bir başbakandı. İnsanın içine işleyen vakarı ve bastığı yeri sevindiren adımlarıyla yürüyordu. O an etrafındaki kalabalık yavaşça dağıldıktan sonra gözlerine bakarak selamımı vermiştim. Hanım ve oğlum da üst kattan yaşananları görmüş olacaklar ki kucağında oğluyla gelmişti annesi. Olur ya belki bir Heniye duası almaya, bir selam vermeye. Diz çökmeyen bir dağ gibiydi ve hemen yanı başımdaydı. Oğlumun tam da karşısında bir İsmail Heniye. Epey mutlu olmuştu bu ilgiyi görünce Heniye. Selam verip, hal hatır sorup, biraz sohbet ettikten sonra gülümseyen gözleriyle oğluma baktı, adını sordu, saçlarını okşadı. Yürekten güzel bir duada bulundu ve direnişinin çelik yumruğunu oğlumun minicik ve yumuşacık yumruğuna değdirip belki de ömrü boyu okuyacağı bir marşı fısıldadı kulağına ve gülümseyerek ayrıldı aramızdan. Bir ruh, bittem, neftike ya aksa, canımız, kanımız feda olsun aksaya. Ali Altunkaya'nın kaleme aldığı Diz Çökmeyen Bir Dağ başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Tülay Gökçimen'in kaleme aldığı 19 yıldır ABD zindanlarında tutsak olan Doktor Afiyet Sıddıkî Soruyor, Dünyada Hiç Müslüman Kalmadı mı? Başlıklı yazıyı sunacağız. Afiyet Sıddıkî kimdir? Afiyet Sıddıkî 1972'de Pakistan'da dünyaya geldi. Babası pratisyen hekim, annesi de kadınlarla ilgili uluslararası faaliyetler yürüten bir STK çalışanı. Ailesi işleri gereği belli dönemlerde Pakistan dışında yaşamak durumunda kaldığı için Afiyet Sıddıkî de ilkokul 2. sınıfa kadar ailesiyle birlikte Zambiya'da yaşadı. 1990 yılında abinin yanına Teksas'a gitti ve Houston Üniversitesi'ne başladı. 1992'de burslu olarak gittiği Boston MIT biyoloji bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl kendisi gibi Pakistan vatandaşı olan Amjad Han'la evlendi. Bu evliliğinden iki erkek ve bir kız olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır. 2001 yılında bilimsel sinir bilimi dalında Brandeis Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2002 yılında ailesiyle birlikte Pakistan'a geri döndü. Ağustos ayında yaşadığı aile içi sorunlar ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle kocasıyla boşandılar. Boşandığında küçük oğlu Süleyman'a hamileydi. Eylül ayında Süleyman doğdu. Sıddıkî tüm çocukların velayetini üstlendi. Aralık ayında iş başvurusu için ABD'ye gitti ancak olumsuz sonuçlandığı için bir hafta sonra geri döndü. 2003 Mart ayında FBI resmi sitesinden Dr. Sıddıkî ve eski kocası Han hakkında küresel alarm yayınladı. Yayınlanan alarmda herhangi bir suç isnadı bulunmuyordu. ABD'ye gitmek isteyen Sıddıkî bu bülten nedeniyle planını iptal etti. Çocuklarıyla birlikte İslamabad'da bulunan dayısının yanına gitme kararı aldı. Ancak Karachi Havalimanı'na giderken çocuklarıyla birlikte kaçırıldı. Sıddıkî kendisini kaçıranların çocukları Ahmet'i, Meryem'i ve bebeğini de kendisinden ayırdıklarını iddia ediyor. Hatırladığı son şey o gün kolundan şırıngayla bir ilaç enjekte edildiği. Daha sonra kendisine geldiğinde gözlerini bir hapishane hücresinde açar. O anda kendisinin Afganistan'da bir askeri üste olduğuna inanmış. Çünkü inip kalkan uçak sesleri duyuyormuş. Bir konferans sebebiyle Türkiye'ye gelen Pakistanlı bu bilim insanının ablası, sinir hastalıkları uzmanı Doktor Fevziye Sıddıkî ile uzun uzun kız kardeşini ve kız kardeşinin başına gelenleri konuştuk. İşte ablasının anlatımıyla Afiyet Sıddıkî ve onun yaşadıkları. Afiyet çok zeki bir bilim insanıydı, çok iyi bir tartışmacıydı, konuları çok iyi müzakere ederdi, iyi derecede Arapça konuşurdu. Küçükken oyuncaklarını çok severdi, çocuklara büyük bir tutkusu vardı. Kendi çocukları olduğunda da çok mutlu olmuştu, onları çok seviyordu ve çok bağlıydı. Çok merhametli ve çevresine duyarlıydı. Keşmir meselesiyle yakından ilgilenirdi. Bosnalı kadınların savuncusu olmuştu. Mazlum coğrafyalar için bağış toplama etkinlikleri düzenlerdi. MIT'den Noam Chomsky, Afiyet Sıddıkî'nin başlı başına bir okul olduğunu söylerdi. Hafızdı ve Kur'an'ı çok seviyordu. Kur'an'la yaşıyordu. Çok parlak bir zekası vardı. Hep en iyi notları alırdı. Dahi gibi bir şeydi. İslam'ın bütünüyle günümüzde de bir hayat biçimi olduğuna inanıyordu. Hayali, Kur'an öğretilerini beşeri ve modern bilimlerle birleştirmekti. Bu amaçla Pakistan ve Müslüman ülkelerde bir eğitim devrimi gerçekleştirmeye karar verdi. Bir eğitim şehri kurma hayaliyle Pakistan'a dönmüştü. Bu süreci başlatmak için İslamabad'a yetkililerle ve zümresindeki kişilerle görüşmeye gidecekti. Fakat İslamabad'a hiç varamadı. Afiyet Sıddıkî 2003 yılının Mart ayında kayboldu. 11 Eylül'den sonraki dönemde kaçırıldı ve biz 5 yıl boyunca nerede olduğunu hiç öğrenemedik. Kaybolmuştu, sanki yeryüzünden silinmişti. Sonra NBC News'ten Tom Brokaw onun ele geçirildiğini ve FBI'ye teslim edildiğini yazdı. Daha sonra FBI abimin evine geldi ve kız kardeşini bulduk, kendi kendine vurulmuş dediler. Abim nasıl yani? Çocuklar nerede diye sordu. Önce hayatta ama nerede olduğunu bilmiyoruz dediler. Daha sonra yarasının çok derin olduğunu ve ABD'ye nakledildiğini söylediler. Kaybolduğunda yanında olan Afiyet'in bebeği Süleyman'a ne oldu kimse bilmiyor. Hala kimse nerede olduğuna dair bir bilgiye sahip değil. Diğer çocukları Meryem başka bir yerde, Ahmet başka bir yerde tutuluyordu. Havalimanından çıktıktan sonra kendisi için bir suikast bombacısı ihbarı yapılıyor ve Amerikan askerleri tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vuruluyor ve ağır yaralı haldeyken Amerika'ya götürülüyor. Onu 6 Amerikan askerini vurmakta suçladılar. Askerler kendilerini korumak için ona ateş açmışlar sözde. 86 yıl hapse mahkum edildi. Carswell olarak bilinen Amerika'daki meşhur işkence merkezine götürüldü. Aleyhine bir kanıt olmamasına rağmen 86 yıl hapse mahkum edildi. Amerikan medyası ona Bayan El-Kaide demeye başladı. Afiyet'in ne El-Kaide ile ne Taliban'la ne de başka bir terör örgütüyle en ufak bir ilişkisi yoktur. Onu 86 yıl hapse mahkum eden hakim Berman bile hiçbir kanıt bulamadık dedi. Şimdi internete girip Afiyet'le ilgili arama yaptığınızda karşınıza binlerce sayfa çıkıyor ama gerçek kayboldu. O dünyada bir şeyleri değiştirmek gibi bir hayali olan genç ve zeki Müslüman bir hanımdı. Afiyet'in mahkeme salonuna üzerinden kanlar akarken ilk sorduğu şey ne oldu biliyor musunuz? Dünyada hiç Müslüman kalmadı mı? Gardiyanlar elbiselerimi çıkarttılar ve yere koydular. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yürümezsen seni öldüresiye döveceğiz diyorlardı. Ve reddedince dediklerini de yapıyorlardı. Bunu yapmalarına engel olabilecek bir Müslüman yok mu? Afiyet mahkeme salonunda şöyle demiş. Hakim Bey, bana yaptığınız tüm kötülüklere rağmen kalbimde sizi affetmek için hala bir his var. Afiyet Sıddıki'nin ablası Fevziye Sıddıki vize alamadığı için kardeşinin mahkemesine katılamadıklarını belirtiyor. Aile adına sadece büyük abiye izin verilmiş. Hakimin 86 yıl kararından sonra abileri söz istemiş ve ''Hakim Bey, kardeşimi 86 yıla mahkum ettiniz. Ona son bir kez sarılabilir miyim?'' diye sormuş. Fakat hakim elindeki tokmağı kürsüye vurarak reddedildi cevabını vermiş. Eski ABD Adalet Bakanı Ramsey Clark yaptığı açıklamada ''Afiyet'in davası ABD tarihindeki en kötü bireysel adaletsizlik örneğidir. Afiyet bir an önce serbest bırakılmalıdır.'' açıklamasında bulunmuş. Fakat Afiyet Sıddıki hala tek kişilik hücresinde tutuluyor. Vicdansız gardiyanlar ona psikolojik ve fiziksel işkence uyguluyorlar. Afiyet Sıddıki bunları yaşayalı 19 yıl oldu. Ona zorla temizlettikleri tuvaletlerin önünde gardiyanlar, ''O çok sevdiğin Allah'ın nerede, gelsin de seni kurtarsın.'' diye alay ediyorlardı. Afiyet ise ''Allah bana sandığınızdan daha yakındır.'' cevabını verdi. Fevziye Hanım ekliyor, ''Dünya bu Müslüman kız kardeşi için neden bir şey yapmıyor? Onun aşağılanmasına ve eziyet görmesine neden izin veriyorsunuz? Müslüman kardeşlerim neredesiniz? Bu sadece Afiyet'le ilgili bir konu değil, bu Müslümanların izzet ve şerefiyle ilgili bir durumdur. Biz Müslümanlar birbirimize sahip çıkmadığımız için dünya üzerinde her yerde zulme uğruyoruz.'' Duruşmalar boyunca Dr. Sıddıki Teksas'ta Fort Worth deniz üstünde bulunan federal hapishanede tutuldu ve halen bu hapishanede tutulduğu düşünülmektedir. Sıddıki'nin hücre hapsinde tutulduğu ve avukatları dahil dışarıdan herhangi bir kimseyle görüştürülmediği tahmin ediliyor. 2016 yılında annesiyle yapmasına izin verilen telefon görüşmesi ve Pakistan Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kadın savcının Mart 2019 yılında yüz yüze görüşmesi dışında ailesi hala kendisini ziyaret edebilmiş ve haber alabilmiş değil. Şimdi son olarak biz de soralım, dünyada bu kadını kurtarabilecek bir güç yok mu? Değerli dinleyenlerimiz, Tülay Gökçimen imzalı 19 yıldır ABD zindanlarında tutsak olan Dr. Afiyet Sıddıkî soruyor. Dünyada hiç Müslüman kalmadı mı başlıklı yazıyı paylaştık ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Erhan İdiz'in kaleminden Afganistan'dan Avrupa'ya bir yol başlıklı yazıyı sunacağız. Yanıma 18 ekmek, bir ketçap, bir soğan aldım. 9 gün boyunca hiç durmadan yürüdüm. Gece ormanda uyuyor, gündüz yoluma devam ediyordum. Dağlarda hiç bilmediğim hayvanlarla karşılaştım, bir de ölü insan bedenleriyle. Vekil Avrupa'ya gitmek için yaptığı 5. denemeyi böyle anlatıyordu. Onunla Bosna Hersek'in Bihać şehrinde tanışmıştık. O da kamptaki diğer 3000 göçmen gibi Avrupa'ya gitmenin yolunu arıyordu. Oturduğumuz yemek masasında onun göç macerasını dinliyordum. Vekil buralara kadar neden geldiğinden ve bir telefonla değişen hayatından bahsediyordu. 17 yaşındaydım. İhtiyar babamın çalışacak gücü olmadığından evin tüm yükü benim omzumdaydı. O günlerde halamın oğlu köyü aramış ve bana Türkiye'ye gelmemi söylemişti. Kurduğu cümleyi hiç unutmuyorum. "Belki senin bir hayatın olmayacak ama ailenin karnı doyabilecek," demişti. Ben de o gece düşünüp sabah kararımı verdim. Bir hafta sonra göç yoluna çıktım ve 22 gün boyunca Türkiye'ye doğru yürüdüm. 62 saat hiç uyumadan yürüdüğüm oldu. İstanbul'a vardığımda kuzenim bir iş buldu ama paramı alamadım. Sonra günde 17 saat, haftanın 7 günü çalışacağım bir işe girdim. Aylık 1200 TL maaş veren patronum kar altında soğuk suyun içinde çalışmamı istiyordu. Vekil soğuktan bahsederken başını yere eğdi. Baktığı yerde çıplak bir ayak, dikişleri sökülmüş ayakkabının içinde hareket etmeye çalışıyordu. Elini lacivertisi olan montunun cebine sokarak devam etti. 4,5 yılın sonunda Avrupa'ya gitmek zorunda olduğumu anladım. İstanbul'da bir kaçakçı ile anlaşıp yola çıktım. Türkiye sınırından botlarla suyun karşısına geçtik. 6 gün boyunca yürüdük. Selanik yakınlarına vardığımızda yüksek duvarlarda örülü bir sokağa girdik. Hava karardığı için fark edememiştik ama köşede bekleyen polisler bizi görmüştü. 33 kişiden yalnızca 7'si kurtulabilmişti ve ben o şanslı kişilerden biriydim. Kaçakçı da bizimle birlikteydi. Güvenli bir noktaya geldiğimizde İstanbul'daki daha yetkili bir kaçakçıyı arayıp olanları anlattı. Yanında sadece 6 kişi kalmıştı. Bunlar için tüm yolu gitmeye değer mi diye sordu. Emir görevin tamamlanması yönündeydi. Kaçakçı grubu 3'e bölüp Selanik'e doğru yürümemizi istedi. Göçmen olduğumuz anlaşılmasın diye hiç kimseye yaklaşamıyorduk. Selanik'te bir göçmen kampı olduğunu duymuştum. Şehre vardığımda orayı buldum ve 45 gün kaldım. Kampta uyuduğum her gece plan yaptım ama işin içinde hareket halindeki trene atlamak olunca tüm planlar yarım kalıyordu. Bir gün tüm cesaretimi toplayıp trene atladım. Artık Makedonya yolundaydım. Sınırdaki kontrolde yakalanmamak için Makedonya'ya yaklaştığımızda trenden aşağı atladım. Kontrol noktasından yeteri kadar uzaklaşıp tellere tırmanmaya başladım. Teller çok yüksek ve iç içeydi. Birincisine geçince ikincisine tırmanıp Makedonya'ya girdim ve şehre doğru koştum. Bir saat sonra beni fark eden polisler peşimden koşmaya başladılar. Ama yetişemiyorlardı. Beni yakalayamayınca köpekleri üzerime saldılar. Alman, Fransız ve Makedon polisi biraz hırpaladıktan sonra beni Yunanistan sınırının ötesine bıraktılar. Yeniden başladığım yerdeydim. Gecenin karanlığını bekleyip aynı tellere tırmandım ve karşıya geçtim. Bu defa daha hızlı koşuyordum. 2 saat sonra bir tünelin ucuna vardım. Yük direnip burada yavaşlayacağı için binmek daha kolay olacaktı. Birkaç saat bekledikten sonra uyuyakalmışım. Trenin sesini işitince uyanıp boş vagonlardan birini atlayıp Sırbistan'a geçtim. Sırbistan'da 14 gün bir kampta kaldım. Buradan Bosna Hersek'e ilk geçiş denememde yakalanıp kampa geri gönderildim. Aynı sınıra ikinci kez geldiğimde polisten tüm gücümle kaçtım. Ormana doğru o kadar hızlı koşuyordum ki beni yakalamalarına imkan yoktu. Ama bir anda gözlerim karardı. 2 gün sonra gözümü açtığımda bir hastanedeydim. Koşarken önümdeki kanalı görmemiş ve içine düşmüşüm. Karnımda derin bir kesik vardı. 15 gün hastanede, 3 gün kampta tedavi gördüm. İyileştiğimde kendi başıma hareket etmemeye karar verdim ve 100 euro karşılığında bir kaçakçıyla anlaştım. Bu defa da polise yakalanmıştık ama nedense bizi görmezden geldi. Böylece Bosna Hersek'e girebildim. Sonra bu kampa geldim. Buradan da 2 defa Hırvatistan'a geçmeyi denedim. Birinde sınırı geçtim ama 4 günlük açlıktan sonra ölmekten korkup polise teslim oldum. İkincisinde yanıma 18 ekmek, bir ketçap, bir soğan aldım. 9 gün boyunca hiç durmadan yürüdüm. Gece ormanda uyuyor, gündüz yoluma devam ediyordum. Dağlarda hiç bilmediğim hayvanlarla karşılaştım. Bir de ölü insan bedenleriyle. Açlıktan mı öldüler bilmiyorum. Üzerlerinde kıyafetleri vardı ve bedenleri öylece çürümüştü. Hırvatistan'a geçip Slovenya'da yoluma devam ettim ama sonunda yine yakalanmıştım. Beni dövüp telefonumu aldıktan sonra bir arabaya bindirip buraya gönderdiler. Vekil bunları söylerken ayaklarını işaret ediyor. Parmaklarım gitti, tırnaklarım döküldü, artık yürüyemiyorum diyordu. 5 yıldır yollardayım ve biliyorum ki uzun yıllar daha ülkeme dönemeyeceğim. Ailemin yaşadığı yerde telefon çekmiyor, bu yüzden görüşemiyoruz. Fakat öğrendim ki bir kardeşim olmuş, onu hiç görmedim. Vekile Afganistan'ı özledin mi diye sorunca uzun bir sessizlik oldu. Doğu halklarına has o mahcubiyetle insan kendi vatanını özlemez mi diye sordu. Vekil savaştan ve açlıktan Türkiye'ye kaçmış ama burada köle gibi çalıştırılmıştı. Afganistan'a dönmek onun için ölümle eşdeğerdi. Önündeki tek yola Avrupa'ya gitmek için soğuk bir kampta uyumaya devam edecekti. Erhan İdiz'in kaleminden Afganistan'dan Avrupa'ya bir yol başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.